Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Hordat 1401, Hicri Kameri 15 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 15 Haziran 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, velayet güneşinden, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'la ilişkilerin en üst düzeye çıkmasını istedi. İran, dünyanın petrol ve gazını temin etmede önemli rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı İran'a geldi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları telefonla görüştüler. Rafael Grossi, İran'ın nükleer silah yapma planının olmadığını söyledi. Türkiye halkı NATO'ya güvenmiyor. NATO, Ukrayna'nın daha fazla silahlanmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan ile kapsamlı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan'ın petrol, gaz ve elektrik de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kapasiteye sahiptir, dedi. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, salı akşamı Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaul Bhutto Zardari ile yaptığı görüşmede, iki halk arasında yüzyıllara dayanan derin gönül ve inanç bağlarına atıfta bulunarak, İran ve Pakistan halkını sadece komşu değil, aksine akraba olarak nitelendirdi. Reisi, İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine gelen yabancı ziyaretçilerin çoğunun Pakistanlı olduğunu ve Ehl-i Beyti olan aşklarının da bilinen bir gerçek olduğunu belirtti. Reisi, Pakistan'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz, dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaul Bhutto Zardari de İran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan'ın çocuğu olduğum kadar İran'ın da çocuğuyum, dedi. Pakistanlı Dışişleri Bakanı, Pakistan'a elektrik ihraç ettiği için İran'a teşekkür ederek, güvenlik, ticaret ve enerji alanlarında geçmiş görüşmeleri tamamlamaya ve sonuçlandırmaya tamamen hazırız, dedi. Zardari ayrıca Pakistanlıların İmam Rıza Aleyhisselam'a bağlılığının derinliğini işaret etti ve ülkesinin dini ziyaretçilerin Meşhed'de olan yolculuğunu kolaylaştırmayı planladığını vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca Pakistan'ın Beluchistan eyaletindeki yaygın orman yangınlarını söndürmedeki yardımından dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ni övdü.
İran Dışişleri Bakanı, İslam dünyasının iki büyük ve etkili ülkesi olan İran ve Pakistan arasındaki derin ilişkileri her zaman umut verici ve ileriye yönelik niteledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün gece Pakistan Dışişleri Bakanı Butto Zerdar'ın ziyareti hakkında attı tweette, "Bugün Tahran'da sevgili kardeşim Pakistan Dışişleri Bakanı'nı ağırladım," dedi. Emir Abdullahyan ayrıca siyasi ve güvenlik ilişkileri, turizm, ticaret, deniz ziyaretçilerin girişi, Afganistan ve yaptırımları kaldırması konularında önemli istişarelerde bulunduk cümlesine yer verdi. Pakistan Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile yapacağı görüşmelerin ardından Ehl-i Beyt'in 8. Pak halkası İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret için Meşhed'e gidecek. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İran ziyareti, iki komşu ve dost ülke olan İran ve Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümüne denk geliyor.
İran Petrol Bakanı Cevad Oğuzi, İran dünyanın ihtiyaç duyduğu petrol ve gaz ile petrol türevlerini tedarik etmeye hazır dedi. İran Petrol Bakanı Cevad Oğuzi, Türkmenistan Petrol ve Gaz Bakan Yardımcısı Şahin Abdurrahman ile yaptığı görüşmenin oturum kulesinde şunları söyledi. Dünyada artan benzin fiyatları alanındaki son gelişmeler göz önüne alındığında, İran dünyanın petrol, gaz ve petrol ürünlerinin temininde her türlü rol almaya hazırdır. İran Petrol Bakanı, Petrol Bakanlığı bölge ve ötesindeki ülkelerle etkileşim kurarak iyi önlemler aldı ve bunun açık bir örneği Latin Amerika ülkeleriyle yansımasıdır dedi. Oji ayrıca İran'ın Venezuela, Nikaragua, Küba gibi Latin Amerika ülkeleriyle petrol, diğer petrol ürünleri, ihracı, akaryakıt tedariki, rafinelerdeki kapasitesini kullanma, teknik ihracat konularında yapıcı ve olumlu etkileşimleri olduğunu söyledi. İlk İran tankerinin Venezuela'ya teslim edilmesine de değinen Petrol Bakanı, İran petrol gemisini ilkini Venezuela'ya teslim ettik ve planlara göre dost ülke Venezuela'ya gelecekte iki gemi daha teslim edeceğiz dedi. Petrol Bakanı ayrıca şunları vurguladı. Son 10 yıl ayda yaşayanlar ve İran'ın bölge ve bölge ötesi ülkelerle yürüttüğü enerji diplomasisi, İran'a yönelik baskıcı yaptırımların etkisiz kaldığını ve petrol ve petrol üretimi ve ihracatında en ufak bir kesintiye yol açmadığını gösteriyor. İran'ın toplam petrol ve gaz rezervlerine sahip ilk ülke olması ile dünya halklarının bu enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılama yeteneğine sahip olduğunu bilir.
İran Sağlık Bakanı, bölge ülkeleriyle daha iyi tıbbi ilişkileri yeniden tesis etmek için sağlık diplomasisinin gündemlerinde olduğunu söyledi. İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ve Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanı Nur Muhammed Amanpesov dün bir araya gelerek İran Sağlık Bakanlığı'nda bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Behram Eynullahi, Türkmen bilim insanlarıyla bilimsel konferanslar düzenlenmesi için uygun programların yapıldığını söyledi. Türkmenistan Sağlık Bakanı da 2015 yılında İran ve Türkmenistan arasında sağlık alanında bir anlaşma imzalandı ve bugün de bu anlaşmanın takip edilmesine karar verildi dedi. 13. İran hükümeti 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana dış siyasette bir denge kurulduğunu duyurdu ve komşuları ve bölgede ülkelerle işbirliğinin genişletilmesi dış programlarının bir öncülüğü oldu.
Türkmenistan Devlet Başkanı üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyetle Tahran'a geldi. Mehr Haber Ajansı'na göre Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in resmi daveti üzerine üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyetle beraber dün akşam Tahran'a geldi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın iki günlük İran ziyaretinde Sadabad'da resmi karşılama merasimi, İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile görüşme, iki ülkenin üst düzey delegasyonlarının ortak toplantısı ve çeşitli işbirliği ve mütabakat belgelerinin imzalanması yer alıyor. Berdimuhamedov'un bu ziyareti kendisinin Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı'na gelmesinden sonraki ilk Tahran ziyaretidir.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ikili bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak iki ülke arasında istişarelerin devam etmesi ve özellikle ticari ve konsolosluk alanında işbirliğini güçlendirmesi gereğinin altını çizdi. Çavuşoğlu da Abadan ve Meşhed Yez yolcu trenin raydan çıktığı acı olaylarda ölenler için taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca İran Dışişleri Bakanını Ankara'ya davet etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Pejman Şirmerdi, uluslararası sultacı sistemin nükleer İran'la sorunu İran'ın bu alanda bir model olmasındandır dedi. Ülkenin 40 yıllık gelişimiyle ilgili olarak Güçlü İran Konferansı dün Tahran Üniversitesi'nde 8 üniversite öğrencilerin çabalarıyla gerçekleştirildi. Genç İranlı uzmanların öncülüğünde nükleer sektörde kaydedilen ilerleme dünyanın bilim ve akademik çevrelerinde hayranlık uyandırdı. İsfahan Merkezi nükleer yakıt çevrimi ile ilgili araştırma planlarını ve projelerini tasarlamak, uygulamak ve desteklemekten sorumlu ve uzman ve verimli personel yardımıyla bu konuda diğer bilimsel araştırma merkezleri ile işbirliğini gündeme almıştır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Pejman Şirmerdi, Güçlü İran Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Sulta sisteminin nükleer İran ile sorununun temelinde İran'ın bu sektörde diğerleri için bir modele dönüşmesi ve İran'ın büyük işler yapabileceğini göstermesi bulunuyor dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı İsfahan'daki UCF inşaatındaki bu başarıyı ön plana çıkardık. Böylece bu ilerleme Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerini şaşırtıyor dedi. Şirmerdi bütün bu başarılar İslam İnkılabı rehberinin vurgusu ve desteğiyle ülkenin bilim insanlarının ve seçkinlerinin çabalarıyla elde edilmiştir dedi. Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı ülkenin nükleer santrallerinde üretilen 1000 megawatt elektrik kullanılarak şimdiye kadar 80 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın nükleer silahı olduğuna veya nükleer silah yapma planı olduğuna dair hiçbir bilgi ve kanıt yok dedi. Grossi dün Suudi El Arabiye kanalına verdiği röportajda şöyle dedi. İran nükleer yeteneklerini artırdı ancak nükleer silah üretme işine ulaşmadı. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olduğu veya nükleer silah yapma planının olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Bu çok önemli. Grossi, İran'ın %60 uranyum zenginleştirme oranı çok yüksekti ve bu %90'a yakın zenginleştirmeye yöneliktir ifadesini kullandı. Durumun tırmanması nükleer müzakerelerin taraflarından hiçbirine yardımcı olmayacak diyen Grossi, İran'da 3 yerde uranyum izlerine rastlandı ve İran'a bu uranyumu ve şu anki yerini ve bu yerlerde kullanılan ekipmanları sorduk ancak şu ana kadar bu konuları netleştiremedik şeklinde iddiada bulundu. Grossi'nin sözleri Ajans Yönetim Kurulu'nun Batılıları İran'ın açıklanmayan 3 yerde nükleer madde bulunduğuna dair yanlış iddialarda bulunmasına ve Tahran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapmaya çağıran bir karar çıkarmasına sebep oldu. Buna karşılık İran İslam Cumhuriyeti Ajansı'nın yapıcı olmayan yaklaşımı ve bu kararın kabulü sebebiyle gelişmiş santrifüjlerin kurulması ve ekstra denetim kameraların devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere karşılıklı pratik adımlar attı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sığınmacıların İngiltere'den Ruanda'ya zorla sınır dışı edilmesini İngiltere için tarihi bir utanç olarak nitelendirdi ve bu insanları üçüncü ülkelere göndermek uluslararası mülteci koruma rejiminin geri kalanları yok edecek tehlikeli bir prosedürdür dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Salı akşamı İngiltere'den Ruanda'ya sığınmacıların zorla sınır dışı edilmesini ve bu sığınmacılardan bazılarının İran vatandaşı olduğuna ilişkin haberlere tepki göstererek şöyle dedi. Olanlar Britanya ve sömürge tarihlerini örtbas etmek ve temizlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapanlar için tarihi bir utançtır. Olanlar İran'a yönelik medya ve aldatma ve sistematik medya komplosunun açık bir örneğidir. Londra merkezli Farsça yayın yapan bir medya kuruluşu, İran'ın içinden tasarlanmış ve gerçekçi olmayan bir görüntü ve daha gerçekçi olmayan bir Avrupa hayalini sunarak bazı İranlı vatandaşları için tehlikeli bir çıkış sağlıyorlar. Hatipzade şöyle dedi: İnsanlara zulmedilmesine karşı olan İran İslam Cumhuriyeti, egemenlik görevleri çerçevesinde bu kişilerin 1951 sözleşmesi ve ilgili protokol kapsamındaki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesinin tehlikeli bir eylem olduğuna inanıyor.
Türkiye'de bir anket sonucu halkın 1952'den beri NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye vatandaşının çoğunun NATO'ya güvenmediğini gösteriyor. Araştırma şirketi Metropol tarafından yürütülen bir anket, Türkiye'de halkın 3'te 2'sinin Kuzey Atlantik Antlaşması NATO'ya güvenmediğini ortaya koydu. Metropol araştırmanın anketine göre Türkiye'nin %65'ten fazlası NATO'ya kesinlikle güvenmiyor. Metropol araştırmanın Türkiye'nin nabzı Nisan 2022 anketinde katılımcılara sorduğu NATO güvenilir mi sorusuna katılımcıların %26.4'ü evet cevabını verirken katılımcıların %65.3'ü ise hayır cevabını verdi. Katılımcıların %8.3'ü fikrim yok dedi.
Türkiye'de Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tezkere Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirilerek oylanacaktır. Tezkerede Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtilerek meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz Havzası'ndaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek denildi. Libya tezkeresi 2 Ocak 2021'de 18 ay uzatılmıştı. Ankara hükümeti tasarıda Libya'daki gelişmelerin Türkiye ve bir bütün olarak bölge için tehdit oluşturmaya devam edebileceğini iddia etti.
Hürriyet gazetesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunun bir ay daha ertelendiğini bildirdi. Gazete dünkü haberde şöyle yazdı: Ankara bu güçleri Suriye'nin kuzeyinde kullanabilmek için önce Kuzey Irak'taki harekatına son vermeyi planlıyor. Hürriyet gazetesi, Kuzey Suriye'deki operasyonlar için gerekli güç ve tesisleri konuşlandırması önümüzdeki hafta Tel Rifat ve Münbiç'in iki cephesinde eş zamanlı olarak başlayacak diye yazdı. Gazete, Ukrayna Savaşı'nın Suriye sorununu Rusya için bir öncelik haline getirdiğini iddia etti.
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına mensup oldukları ve sabit telefon hatları üzerinden örgüt sorumlularıyla irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında halen görevde bulunan bir albay ve ekibin başının da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Denizli'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Geçişi organize eden 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Türkiye'de akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. Son olarak benzine 2,18 TL, otogaza 54 kuruş zam geldi. Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 54 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 28,42 TL'ye, Ankara'da 28,51 TL'ye, İzmir'de 28,53 TL oldu.
Bir Siyonist veri güvenlik şirketi salı gecesi İnternet korsanlarının eski Siyonist yetkililerinin e-maillerini hacklemeyi başardığını bildirdi. Musa'nın Azası adlı bir grup Siyonist rejimin hassas ve askeri bilgilerini daha önce defalarca hacklemiş ve kamuoyuna ifşa etmişlerdi.
El-Aksa Radyo'nun internet sitesine göre Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Batı Şeria'da işgal altındaki Kudüs şehriyle Ölü Deniz arasındaki yüzlerce hektarlık Filistin topraklarında yerleşimciler için bir site inşa etme, kurma kararının Filistin topraklarının ve haklarının yeni ve devam eden bir işgal planı anlamına geldiğini ve bunun Siyonist rejimin sömürgeci ve ırkçı gerçeğini ortaya çıkardığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Rusya'dan gelen uyarılara rağmen Ukrayna'nın daha fazla silahlanmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. NATO ülkeleri ve müttefikleri Ukrayna Savaşı'na doğrudan girmeyi reddettiler. Ancak Ukrayna'da Ukrayna'ya silah, mühimmat ve yakıt sağlıyorlar. NATO Genel Sekreteri dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile savaşında daha ağır silahlara ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Ve şu anda Ukrayna Savaşı'nın ardından enerji kriziyle boğuşan Amerika, stratejik rezervlerden 45 milyon varil ham petrolünü yakında serbest bırakacağını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerim, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fuat Hüseyin'in dostlarını olmayan açıklamaları konusunda. Irak Dışişleri Bakanı daha önce benzerine rastlanmayan bir açıklamada İran-Irak ilişkilerini sessizlik aşamasından şeffaflık aşamasına geldiğini iddia ederek İslam Cumhuriyeti'ni Irak'ın iç işlerine karışmakla suçladı. Fuat Hüseyin'in sözlerini analiz etmek için önce Mısır televizyonu Al-Gad'da verdiği röportajdan birkaç cümleye değinmek gerekiyor. Tahran bugünlerde Bağdat'tan daha önce olmayan yeni bir konuşma tarzı duyuyor. Bugün Irak'ın dış politikası hiçbir ülkeye tabi değildir ve milli çıkarlarımızdan kaynaklanmaktadır. Biz arkadaş olacağız, komşu kalacağız ve birlikte çalışacağız. Fakat İran müdahalesi konusu kabul edilemez. Bunlar Irak Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti ve Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkinin şekli hakkındaki açıklamalarının bir parçasıdır. Görünüşe göre Fuat Hüseyin'in İran'ın Irak'ın iç işlerine karışmasıyla ilgili sözleri ülkede geçen Ekim ayından bu yana devam eden siyasi çıkmazla ilgilidir. İran İslam Cumhuriyeti, Irak'taki mevcut siyasi çıkmazla ilgili olarak defalarca iki konuyu dile getirdi. Birincisi, İran Irak'ta istikrar ve güvenlik istiyor ve ikincisi, İran siyasi çıkmazdan kurtulmak için Iraklı siyasi gruplar arasında diyalog gereğini her zaman vurguluyor. İran'ın bu siyasi çıkmaza müdahil olması, Siyonist rejimin ve bölgesel uzlaşma ekseninin ileri sürdüğü bir iddiadır. Fuat Hüseyin'in İran karşıtı sözleri birkaç faktörden kaynaklanıyor. Birincisi, Irak Dışişleri Bakanı ne zaman bir Arap ortamında bulunsa, siyasi ve batıcı pozisyonlar takılmış ve İran İslam Cumhuriyeti karşıtı bazı Arap ülkelerinin politikası doğrultusunda hareket etmiştir. İran karşıtı yeni açıklamaları da Mısır'ın El-Gad televizyon kanalı ile yapılan söyleşide dile getirilmiştir. İkincisi, Fuat Hüseyin, Kürt bölgesinin Irak'tan bağımsızlığını vurgulayan Irak-Kürdistan Demokrat Partisi'nin bir üyesidir ve Kürdistan bağımsızlığı konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi muhaliflerden olduğunu biliyor ve Eylül 2017 referandumunun başarısız olmasının temel nedenlerinden biri İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaya verdiği destek şeklinde beyan ediyorlar.
Üçüncüsü, Irak Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri Fuat Hüseyin'in kişisel tutumundan da kaynaklanıyor. Bazı Iraklı isimlerde bölgedeki siyasi hareket ve direniş karşıtı medya doğrusunda Amerika'nın Irak'taki varlığına destek veriyor. Bu nedenle zaman zaman İran karşıtı duruşlar ve açıklamaları tekrarlıyorlar. Önemli olan konu, eğer karşılıklı ilişkilerde sessizlik aşamasından şeffaflık aşamasına geçilecekse Bağdat hükümeti ve resmi makamları evvela Irak topraklarında resmi davetli olarak bu ülkede bulunan şehit Kasım Süleymani'ye Amerikan güçlerinin nasıl terör saldırısı düzenlediğini açıklamaları gerekir. İkincisi, Siyonist rejimin istihbarat teşkilatlarının Irak Kürt bölgesindeki varlığının amaçları nelerdir? Kuşkusuz İran'ın Irak Kürt bölgesindeki İsrail üssüne yönelik saldırıları bu ülkenin iç işine yönelik tek müdahale sayılmazken, üstelik Irak Kürt bölgesinden Siyonist rejim tarafından tehdit edilen güvenliği ve toprak bütünlüğünün savunulmasıdır. Bir başka konu ise Fuat Hüseyin'in İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın aksine Irak'ta askeri üssünün olmadığı bir durumda İran'ın Irak'ın iç işlerine müdahale ettiğini iddia etmesidir. Bu yüzden müdahale etmeme iddiası Amerika gibi ülkelere karşı yapılmalıdır. Diğer yandan İran her zaman Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmüştür ve IŞİD'in Irak'ı işgali sırasında terörle mücadelede tam destek vermiştir. Bu konuyu Irak'ın görevde olan hükümet yetkilileri ve hatta bizzat Fuat Hüseyin bile defalarca itiraf etmişlerdir. Bu arada Irak Kültür ve Turizm Bakanı Hasan Nazım geçen cuma gününden itibaren 3 gün boyunca İran'da İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya gelerek Tahran ve Bağdat arasında ikili ilişkilerin genişletilmesi gereğinin altını çizmiştir. İran-Irak ilişkilerinin gerçeği ve bu ilişkilerin genel süreci bundan ibarettir. Bu yüzden Fuat Hüseyin'in dostça olmayan sözleri Bağdat'ın Tahran'a bakışını yansıtmazken daha çok kişisel düşüncesi ve bir nebze de bağlı olduğu partinin görüşü olduğu anlaşılıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tunus'ta krizin sürmesiyle ilgili. Tunus'taki siyasi kriz daha geniş boyutlar kazandı. Tunus'ta hükümet siyasetlerine karşı olan en büyük sendika olan Meslekler Birliği'nin hükümet ile müzakereleri başarısız olduğu ve sendika halkı genel greve çağırdı. Bu bağlamda Meslekler Birliği Yürütme Ofisi grevin başarısını sağlamak için halkın katılımı ve greve seferberlik çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Tunus 25 Temmuz 2021'den beri geniş çaplı bir siyasi krize tanık oluyor. Tunus Cumhurbaşkanı o zamandan beri bir dizi sıra dışı girişimde bulundu. Meclis faaliyetlerini askıya alması ve yetkilerini iptal etmesi, meclis başkanını ve başbakanı görevden alması, anayasa değişikliği, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, anayasa denetleme kurulunun feshedilmesi ve hükümetin görevden alınması için referandum yapılması önerisinde bulunarak ülkede yoğun siyasi çıkmaz oluşturdu. Bu ise partiler ve siyasi akımların itirazları ile karşılaştı. Tunus Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde 57 yargıcı yolsuzluk suçlamasıyla görevden aldığını duyurdu. Bu da mevcut şartlarda krizi daha da yoğunlaştırdı ve bazı yargıçlar greve başladı. Tunus Kurtuluş Cephesi ise Cumhurbaşkanı Kais Said'in emrini kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bularak şöyle belirtti. Cumhurbaşkanının yargının işleyişine yoğun müdahalesi onu bir baskı aracı haline getiriyor. Bu da ülkeyi hükümet ile siyasi partiler ve sendikalar arasında bir çatışmaya doğru yönlendirecek bir ortamdır. Kais Said'in girişimleri onun 25 Temmuz'da anayasa referandumu için bastırmaya devam ettiği bir ortamda yaşanıyor. Bu da Tunuslu partiler ve vatandaşların öfkesine sebep oluyor. Onlara göre anayasa değişikliği Tunus Cumhurbaşkanı'nın yetki ve otoritesini güçlendirmeyi amaçlıyor ve Tunus halkının isteklerine aykırıdır.
Kais Said muhalifleri Said'in eylemlerini eski Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesine yol açan 2011 hareketinin demokratik başarılarına karşı bir darbe olarak kabul ediyorlar. Bu bağlamda Tunus'ta referanduma karşı ulusal kampanya referandumun boykot edilmesi çağrısında bulundu ve yayınladı bildirdi. İstibdat dönemine dönmeyi kabul etmiyoruz ve Kais Said'in girişimleri özgürlük karşıtı bir hükümeti güçlendirmek hedefiyle demokratik sonuçlara karşı bir darbedir dedi. Krizlerin devam etmesi siyasi seferberliğin artmasına ve sorunu müzakereler yoluyla çözme çabalarına yol açmıştır. Bu çabaların sonuncusu da son günlerde Tunus'un en büyük sendikası olan Meslekler Birliği reformların uygulanması ve ücret kesintilerini protesto etmek için hükümetle müzakerelere başladı. Tunus Meslekler Birliği Genel Sekreteri Nurettin Altabuti bundan önce ve işçilerin geniş toplantısında zararlı ve adil olmayan anlaşmaların örtbas edilmesine karşı olduğunu söyledi. Bu müzakere turu da başarısız oldu ve olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu yüzden Tunus Meslekler Birliği Sendikası bugünden itibaren genel grev çağrısında bulundu. Birlik grevin etkinliğinin ve ülkedeki yerini gösterecek bir mesaj niteliğinde olacağını belirtti. Tunus Meslekler Birliği Sendikası bu bağlamda şöyle dedi. Diyalog sayfası sonsuza dek kapandı. Bu konu Cumhurbaşkanı ile ilişkilerin kesilmesi ve onun siyasetiyle bağlantının kesilmesidir. Bu nedenle Tunus'taki durum anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesine doğru ilerlemiyor. Tunuslu partiler gösteri düzenlemeye devam edeceklerini ve anayasa referandumunu protest etmeye devam edeceklerini duyurdular. Cumhurbaşkanı da kendi siyasetlerini tüm itirazlara aldırmadan devam ediyor. Görünüşe göre bu ülkeyi daha gergin ve zor günler bekliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 25 Hordat 1401, Hicri Kameri 15 Zilkade 1443 ve Miladi 15 Haziran 2022 Çarşamba. ...104 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 Şordat 1297'de önde gelen alim ve mücahit Ayetullah Seyyid Mustafa Müştehidi Kaşani vefat etti. İran'ın Kaşan kentinde dünyaya gelen Kaşani eğitimini tamamlamak için İsfahan kentine ardından da Irak'ın Necef-i Eşref'i kentine gitti. Nihayet içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Kaşani şiirde büyük bir kabiliyete sahipti ve Farsça ve Arapça şiirler söylerdi. Ancak onun en büyük özelliği zorbalık ve zulüm ile mücadele etmesi ve adalet talep birisi olmasıydı. İki yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Şordat 1399'da İranlı ünlü televizyon, tiyatro ve sinema oyuncusu Muhammed Ali Keşavarz 90 yaşında vefat etti. ...943 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Zilkade 500 yılında meşhur Müslüman bilgin İbni Fahir Bağdat'ta dünyaya geldi. Gençken Mekke ve Yemen'e giden Fahir kendi döneminin önde gelen alimlerinden yaygın olan bilimleri öğrendi ve lügat ve hadis bilimlerinde üstadlık makamına ulaştı. Meselelerin cevabı Beyn-i Fahir'in en meşhur eseridir. ...21 yıl önce bugün 15 Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında bir anlaşmanın imzalamasıyla Şanghay İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Şanghay İşbirliği Anlaşması'nın kurulmasından güdülen hedef, bu birliğe üye olan ülkeler arasındaki iktisadi, kültürel ve güvenlik ilişkilerinin artırmasıydı. Anlaşma Sovyetler Birliği'nin çöktüğü ve Amerika'nın Orta Asya ülkelerine sızmaya çalıştığı bir dönemde imzalandı. Özbekistan'ın Şanghay 5'e katılmasıyla Grup Pratik'te Şanghay İşbirliği Örgütü adı ile ad değiştirdi. Halihazırda İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Moğolistan bu örgütün gözlemci üyeleridir. Şanghay İşbirliği Örgütü nüfus, büyüklük ve ekonomik ve askeri güç açısından en büyük bölgesel örgütlerden biridir. ...314 yıl önce bugün 15 Haziran 1708'de bağımsızlık yanlısı İskoçyalıların işgalci İngilizlere karşı kıyamı şiddetle bastırıldı. İngilizler bu ülkenin kuzeyindeki İskoçya topraklarından İngiltere'ye ilhak hakkı için yoğun çaba harcadı. ...174 yıl önce böyle bir günde 15 Haziran 1848'de Almanya Sadrazamı Bismarck tarihi ve meşhur kent olan Berlin'i Almanya'nın başkenti yaptı. Berlin'in Alman İmparatorluğu'nun merkezi olarak seçilmesinin Bismarck'ın planı olan Almanya'nın birleşmesi planının uygulamasından sonra gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin kenti Almanya gibi doğu ve batı şeklinde bölündü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Arka arkaya gelen zamlar sonrası halk çözümü ücretsiz verilen gıdada buluyor.
Karar.
Bakan Dönmez, beyin göçünü tersine çevirdik.
Yeni çağ.
Daha da fakirleştik. Kur arttıkça milli gelir azalıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Kara Alioğlu 13 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan rakip adayın gecikmesinden şikayetçi midir? Başlıklı yazısına yer veriyor. Son olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener dile getirdi. Seçim tarihini açıkla. Ertesi gün adayımızı ilan edelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın aylardır yaptığı çağrıya böyle cevap verdi Akşener. Bilindiği gibi altılı masa liderlerinin tamamı böyle düşünüyor. Görünürde bu tavır bir risk, özgüven ve meydan okuma içeriyor. Yani muhalefet seçime hazır ve aday ismini gizleyerek iktidarın merakını artırıyor. İktidarın sürekli hata yapması nedeniyle zamanın kendi lehlerine gelişmesinden yararlanıyor. Muhalefet bir yandan da aday erken açıklamayıp yıpranmasını önlemek gibi bir ihtiyat gösteriyor. Buraya kadar güzel diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ancak meselenin iktidar açısından da siyasi anlamı ve avantajları var. Birincisi ve en önemlisi ekonomide tablonun bu kadar olumsuz olduğu ortamda 5 yıllık dönemi sonuna kadar kullanabilecek olmak büyük bir başarıdır. Diyebiliriz ki Erdoğan'ın en büyük siyasi başarısı bu ekonomiye rağmen erken seçime gitmeden zamanında seçim yapabilmek olacaktır. Böylelikle zımnen aslında ekonominin o kadar da kötü olmadığı, olağanüstü bir yönetim problemi bulunmadığı ve durumun abartıldığı kanaati pekişmektedir. Bu sayede iktidar ekonomi bakanlarını, Merkez Bankası başkanlarını defalarca değiştirebilmekte ve ömrü birkaç ayı geçmeyen ekonomi modelleri veya ağır maliyetli enstrümanlarla şansını deneyebilmektedir. Sadece son bir yılda Çin modeli, rekabetçi kur ve cari açığı azaltma modelinden enflasyonla büyüme modeline, oradan kur korumalı mevduatla Türkiye ekonomi modeline olmayınca yeniden enflasyonu azaltma modelini ve en nihayet geliri endeksli senede kadar birbiriyle alakasız birçok yöntemi deneme imkanına kavuşmuştur. Her modelin ve enstrümanın sisteme, bütçeye ve gelecek yıllara yüklediği maliyetlerini aldırmadan sınırsızca deney yapabilmek bulunmaz bir siyasi imtiyazdır. Bu yolu seçim takviminde kararı Erdoğan'a tamamen teslim ederek muhalefet kolaylaştırmıştır. Aday belirleme kararı rutin seçim takvimine bağlandığı için iktidarın üzerindeki erken seçim baskısı tamamen bitmiş durumdadır. Yakın tarihin en büyük enflasyonu, hayat pahalılığı, kur şoku, işsizliği ve faiz oranları yaşanırken iktidarın süreyi sonuna kadar kullanarak seçime gitmesi küçümsenmez bir siyasi başarıdır ve bunda muhalefetin payı büyüktür. Muhalefet zaman kendi lehlerine çalışıyor düşüncesiyle aday ilanını geciktirmekle en büyük kozunu kaybetmiş oluyor. Ülkeyi erken seçime zorlamanın sandıkta siyasi avantajı olacaktı. Bunun elinin tersiyle itmiş oluyor. Erdoğan için en kötüsü ekonomik kriz nedeniyle seçime gitmek mecburiyetiydi. Bu problem ortadan kalkıyor. Bu saatten sonra seçime kadar dilerse birkaç yeni ekonomik model bile deneyebilir.
Aziz Karaca 13 Haziran tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Dar gelirliler hariç dara düşen kimse yok" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sofradaki ekmeğin fiyatı artmış, tarlay ekmeğin fiyatı zirve yapmış, bağın bahçenin ekimi dikimi girdi fiyatlarındaki artışlardan ötürü iyice zora girmiş. Dar gelirli dara düşmüş, huzur ve refahtan ara düşmüş, yanmış, yakılmış, kora düşmüş, yoksulluktan ötürü mahcup olmuş, çoluk çocuğunun yanında yüzü kara düşmüş, nur levhalarını takip etmiş ve her defasında nara düşmüş, zam yağmurlarının altında her yanı pare pare düşmüş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün bu ve benzeri şikayetler sadece dar gelirliler kesiminden yükselen feryat figanlar, başka kesimlerde böyle şeyler yok. Kaçırmış olanlara bir kez daha hatırlatalım. Bizzat bu ülkenin Maliye Bakanı dedi ki, dar gelirliler hariç herkesin ve her kesimin çarkları dönüyor. Bilindiği üzere aynı bakan 20 Aralık 2021 tarihinde yapılan dolar operasyonunun ardından da şöyle demişti. Küçük yatırımcı çarpıldı ama büyükler kazandı. İnsan aklına deli sorular geliyor. Mesela desek ki dar gelirlileri dara düşüren, küçük yatırımcıları çarpan bu sistemin siz neresindesiniz? Küçük yatırımcı çarpılırken ve dar gelirli dara düşerken onların çarpılmalarını ve dara düşmeleri için bu işlerden bizzat sorumlu birisi olarak siz neler yaptınız? Ülke nüfusunun %95'ini teşkil eden küçük yatırımcı ve dar gelirlileri fena çarpan ve dara düşüren bu sistemi siz nereden aldınız, nasıl buldunuz ve bulmak için çok aradınız mı? Nüfusun neredeyse tamamına yakınını oluşturan bu kesimin dahi Maliye Bakanı olduğunuzu hiç olmazsa başınızı yastığa koyduğunuzda hatırladınız mı? Ülkenin gelirlerinden, kaynaklarından, büyümesinden ve gelişmesinden dar gelirlileri hariç tutmak nereden aklınıza geldi? Yoksa 20 seneden beri sürmekte olan iktidarınız boyunca uygulanan sistem zaten bu sistem miydi? Milli gelir ve ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarından elde edilen kazançlar ve kazanımlar pay edilirken, dar gelirlileri hariç tutmanın yanlış olduğunu, ileride çok kötü sonuçlar doğuracağını fark eden birileri çıkmadı mı içinizden? yanlış yaptığınızı, ters yola girdiğinizi ve yanlış insanlarla yıllarca beraber yürüdüğünüzü şimdilerde fark edenleriniz var mı? Bizce de geç oldu. Dar gelirlerin ocakları battıktan ve küçük yatırımcılar çarpıldıkça çarpıldıktan sonra.
Tahran Radyosu.
Ahmet Gürsoy 13 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Muhalefet doğru dürüst açıklayacak mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. "Ne zaman adayınızı açıklayacaksınız? Adayınız kim? Baskısından ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz?" sorusu çok daha önemli. Birincisi, iktidar çevreleri baskılıyor, amacı ve niyeti açık. "Açıklasınlar, biz onu gagalar, troll ordusuyla bitiririz" diye hesap etmekteler. Tabii tersini düşünenler de yok değil. "Açıklasınlar canım, halk onu tanısın, kendisiyle konuşsun, halk arasında geçsin, daha şimdiden halka ısınsın" görüşündeler diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kim haklı? Bu sorunun herkes için doğru kabul edilecek bir yanıtı yok. Göreceli. Lakin halkın muhalefetten beklediği ve Türkiye'nin asıl gündemi olan ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz sorusu mutlaka mantıklı bir açıklamayı hak ediyor. Altılı masa toplanıyor, dağılıyor, tekrar toplanıyor, ortada nitelikli bir açıklama yok. Aynı şekilde parti genel başkanları da şöyle madde madde ikna edici bir cümle kurmuyor. Lafı dolandıran dolandırala. "Hukuku düzelteceğiz" sözüyle başlıyor. "Ekonomini güven ister" diyerek adalet üzerinden konuşmaya devam ediyor. Tamam, ekonomi, hukuk ve adalet sistemi, o da güvenle ilgilidir de. İktisadi olarak ne yapacaksınız kardeşim? Oraya gelince başlıyor konunun etrafında dolanmaya. Somut cümle istiyor herkes. Benim anladığım, somut cümle kurmak bu kadar mı zor? Yoksa muhalefettekiler bağlayıcı olur diye korkup böyle laf etmekten çekiniyor mu? Anlayamadım. Mesela ekonomimize büyük zararlar veren kara delikleri kapatacağım. Bunlar israf, yolsuzluk, ihaleleri 1:5 pahalıya yaptırmak, 2 arabayla gidilecek yere konvoyla gitmek, 1 uçakla hep birlikte gidilecek yere 3-5 uçakla ayrı ayrı gitmektir. Yap işlet devlet yöntemiyle hazinenin altını oyan uygulamaları ortadan kaldıracağız. Böylece hazine soyulmayacak. Devletin tefeci faiziyle soyulmasının önüne geçeceğiz. Hazine güçlenecek. Merkez Bankası kanunda yazıldığı gibi bağımsız olup ekonomiyle ilgili görevlerini tam yapacak. Demiyor musunuz? Önce gelir artışını, çalışan dar gelirli kesimin alım gücünü arttırıp vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Sonra enerji fiyatlarını sanayicimizin istikrarla kullanacağı hale getireceğiz. Kur artışı için şunu, enflasyon için bunları yapacağız diyecek iktisatçı yok mu muhalefette? Var. Mantığa bölündürüp söyleyin o zaman. Hukuk sistemiyle başlayıp adalet düzeniyle bitirirseniz sizi kimse anlamaz, yavan kalır. Nitekim parça bölük birçok şey söylüyorlar ama dağınık olduğundan kimse neyi nasıl yapacaklarını anlamıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin hac yetkililerini kabul ettiği görüşmesini ele almak istiyoruz.
Hac, İslam'ın kollarından biri olan yapıcı ve görkemli bir ibadettir. Hac, İslam'ın kollarından biri olan yapıcı ve görkemli bir ibadet olmasının yanı sıra maddi ve fiziki gücü olan herkese farzdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, hac yolcularının Allah'ın evini ziyaretinin arifesinde bu büyük kongrenin yetkilileri ve personeliyle görüştü.
Hac farizası, korona hastalığının zararlarından korunamayan konular arasında yer alıyor. Ve şimdi 2 yıl sonra bu siyasi ve ibadet konferansı düzenlenecek. Ayetullah Hamenei konuşmasının başında şunları söyledi. 2 yıl aradan sonra Yüce Allah'ın İranlı hac yolcularına, İranlı tutkunlara ve başka ülkelerdeki diğer kardeşler için bu kapıyı yeniden açması çok güzel bir haberdi. Kapıyı açan, size yolu açan ilahi davettir. Bu kimsenin lütfu değil. Bu evren sahibi tarafından sizin ve saygıdeğer hacıların arzusunun kabulüdür.
Görkemli hac ibadetinin her birinin güzel bir felsefesi ve sırları olan değerlenmiş bir programı vardır. İslam İnkılabı rehberi şunları hatırlattı. Bu program sahip olduğu açılar, özellikler ve genişliğiyle başka tüm programlardan farklıdır ve Allah'ın bilimsel olarak insanların ruhu ve vücudu ve gereksinimlerine bir kişi için değil, tüm insan toplumuna bir nesilde değil, tüm nesiller boyunca hakim olduğunu göstermektedir. Bu bilimsel hakimlik, Yüce Allah'ın insanlara bu programı insan ihtiyaçlarına göre kullanma fırsatı vermesine neden olmuştur. Bilgi ve düşünceden yararlanabilip, hac felsefesi ve sırları üzerinde düşünebilirsek, insanın hacdan ne kadar çok fayda sağladığını ve bu faydaların insan yaşamının ne kadar geniş bir alanını kapsadığını anlarız.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında hacı, halk için ayaklanma, insanlık için bir direk ve temel olarak tanımlayan Maide suresinin 97. ayeti de dahil olmak üzere hac ile ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerine atıfta bulundu ve şöyle dedi. Bu ayaklanma kelimesi 2 kez Kur'an'da kullanılmıştır. Biri milli servetle ilgilidir. Allah'ın geçmişinize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. Bu sadece buradadır. Malları, toplumdaki malları, serveti, Yüce Allah toplumun ayaklanma aracı olarak yapmıştır ve gerçekten de böyledir. Mal olmadan, servet olmadan toplum hareket edemez. Servete ve mala ihtiyacı vardır. Maddi olarak insanın buna ihtiyacı var. Biri de burada Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Burada da ayaklanma var. Tabii burada ayaklanmanın sadece maddi yönü yoktur. Elbette maddi yönü de vardır. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler. Bu çıkarlar arasında maddi menfaatler de vardır ama bundan ziyade manevi çıkarlardır. Davranışsal çıkarlardır, ahlaki çıkarlardır, yaşam tarzını öğretmektir, bu hacdır.
Ayetullah Hamenei bir arada yaşama, sade yaşam ve günahlardan ve ulaşılabilir ancak murakabe gerektiren işlerden sakınma öğretimini Haccın önemli dersleri olarak nitelendirerek şunları ekledi. Bunlardan biri birlikte yaşamaktır işte. Sadece Müslümanların değil, insanlığın şu anda dünyadaki sorunlar nedenidir acaba? Çünkü bir arada yaşamayı bilmiyorlar, birbirlerini zorluyorlar, birbirlerini kötülüyorlar, birbirlerinin yerini daraltıyorlar, birbirlerine darbe indiriyorlar. Hac bir arada yaşamayı öğretir. Kısıtlı bir zaman diliminde size birlikte yaşamanın bir örneğini gösteriyor. Böyle yaşamanız gerektiğini söylüyor. Bir başka örnek sade yaşam öğretimidir. İhram sade yaşamanın tezahürüdür işte. Yani ihramda çok fazla giysi yoktur. Vücudunuzu örttüğü kadardır işte. Bu sade yaşamdır. Tüm hayatınız boyunca böyle giyinmeniz ve ihramla yaşamanız gerekmiyor. Hayır, ama bu işi öğrenin demek istiyor. Sade yaşamanın mümkün olduğunu ve sade yaşamanın yaygınlaştırılması gerektiğini demek istiyor.
Hac, her biri bir noktayı öğreten menasık çerçevesinde bir dizi geleneğe sahiptir. Mesela ihram sırasında hayvanlar, hatta böcekler de insanın zararından korunmalıdır. İslam İnkılabı rehberi insanın elindekilerinin kullanılmaması hakkında şunları söyledi. İnsan hayatının zorluklarından biri kendisine bir şey mevcut olduğunda o şeyden kaçınması ve o şeye yönelik nefisle mücadele etmesinin zorlaşmasıdır. Çeşitli durumlar gibi, örneğin namahremle ilişki, cinsel konular ve benzerlerini farz edin. Bir şey sizin yetkinizde yer alıyor. Madem sizin yetkinizde, bu şey mübahtır anlamına gelmediğini öğrenmelisiniz. Kur'an hacda bunu bize öğretiyor. Ey iman edenler! Allah ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak ki sizleri sınayacaktır.
Tahran Radyosu.
Ayetullah Hameneyi konuşmasının devamında hacı adaylarına ve hac görevlilerine ettiği tavsiyelerinde onlardan bu büyük nimetin kıymetini bilmelerini istedi ve bunun kıymetini bilmenin de Allah'a yaklaşma ve işleri sağlam, sıkı ve yaratıcı bir şekilde yapmaya niyetlenmekten ibaret olduğunu ifade etti. Ayetullah Hameneyi hacıları bu çok önemli manevi yolculuğa içsel olarak hazırlamaya çağırdı ve şöyle dedi. Kendinizi bu ortam için hazırlayın, Kur'an-ı Kerim okuyarak, hac ayetlerini zikrederek, hacda var olan kavramlara dikkat ederek, Kabe'ye şevkle haccın tamamlayıcısı olan Peygamber Efendimizin pak mezarını ve masum velilerin mezarlarını ziyaret etme şevkiyle, dolayısıyla kendi kendini ve kendi yüreğini kutsal hac alanına girmek için hazırlamak diğer bir noktadır.
İslam İnkılabı rehberi şunları hatırlattı. Başkalarına hediyelik eşya vermek iyi ve güzeldir. Ancak zamanın boşa gitmesine ve hacıların hac faydalarından mahrum olmasına neden olmamalıdır. Bu hediyelerin hacıların kendi ülkesinden satın alınmasının daha iyi olacağını vurgulayan Ayetullah Hameneyi şunların altını çizdi. Hediyelik eşya satın almak istediğiniz kişi için gidip Mescid-i Haram'da 2 rekat namaz kılın. O kişi için gidip Kabe'yi tavaf edin. Oraya gidip o kişi için dua edin. O kişi için yarım sayfa Kur'an okuyun. Gerçek hediye budur.
İlk Hac Kongresi, İslam Birliği'nin tecellisi ve İslam mezheplerinin yakınlaşması ve Şiiler ile Sünniler arasındaki farklılıklardan kaçınılması için en iyi fırsattır. İslam İnkılabı rehberi diğer ülkelerden gelen hacılarla iyi ve aydınlatıcı temaslar kurmayı, Kur'an'ı ve iyi Kur'an okuyucuların kullanılmasının birlik ve beraberliği arttırma zeminleri olarak nitelendirdi ve İngilizlerin marifetinin anlaşmazlık çıkarmak olduğunu vurgulayarak şunları ekledi. Bu birliğin bozulmamasına özen gösterin. Masum imamlar gidip Mescid-i Haram'da kılınan cemaatle namaza katılırlardı. İmam Sadık Aleyhisselam gidip katılırdı. Bilerek katılmak ve görmek istiyordu. Bizim bunca ortak noktamız var. Bunları tamamen görmezden gelip farklılıklara mı gidelim? Buna izin vermeyin, izin vermeyin. İmam kervanların içinde cemaatle namaz kılmayı yasakladı. Sonra yapmayın dedi, gidip orada namaz kılın, gidip camide namaz kılın. İşte bu birlik içindir. Bu birliği mümkün olduğu kadar arttırın.
Ayetullah Hamenei, Siyonist komploları ve planları ortaya çıkarmayı hacda gerekli bir görev olarak değerlendirerek şunları söyledi. Bugün İslam dünyası için Siyonizm belası acil ve ulaşılabilir bir beladır. Her zaman belaydı. Sahte Siyonist rejimin oluşumundan önce bile. O zamanlar Siyonist kapitalistler dünyadaki herkes için bir felaketti ama şimdi özellikle İslam dünyası için bir felakettir. Bu ifşa edilmelidir. Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek için milletlerin iradesine karşı çıkan Arap olan ve olmayan hükümetlerin toplantısını ve münasebetlerini sonuçsuz olarak değerlendiren Ayetullah Hamenei şunları ekledi. Siyonist rejim onları emiyor, sömürüyor. Onlar bunun farkında değiller, anlamıyorlar. Elbette bir süre sonra anlayacaklar. Umarız geç olmasın. Bunlar ifşa edilmelidir. Bu hükümetleri zorlayan tek şey Amerika'nın isteğidir. Amerika'nın isteğine göre hareket etmek istiyorlar. Amerika'nın canı istediği için uygulamak istiyorlar.
Ayetullah Hamenei, hac sırasında ev sahibi hükümetin ağır sorumluluklarına ve bu hükümetin İslam dünyasının çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine de değinerek şunları söyledi. Mekke tüm insanlara aittir. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev insanlar için yapılmıştır. Orada yaşayan ve dışarıdan gelen hepsi birbirlerine eşittir. Herkese aittir. Bu hükümete ait değil. Madem sonunda orada bir hükümet kontrolü ve oradaki işleri ele geçirmişse kendi çıkarına göre değil İslam dünyasının çıkarına göre hareket etmeli. Hacıların güvenliğini sağlamalı. İslam dünyasındaki tüm hacıların ve özellikle İranlı hacıların güvenliğini içtenlikle talep ediyorum. Bununla yükümlüdürler. Bu güvenliği korumak ve geçmişte yaşanan trajedilerin tekrarını önlemek onların görevidir. Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda hac yetkililerini hac günlerinin sayısını azaltmanın bir yolunu bulmaya ve uygun bir çözüm bulmaya çağırdı.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden adlı programımızın bir diğer bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yılı kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yılla kutsal savunma yılları isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde 8 yıllık savaştaki büyük mücahitlerden biri olan General Muhammed Burucerdi hakkında sizlerle konuşacağız.
Önceki bölümde Saddam Hüseyin'in saldırganlığına karşı 8 yıllık direniş sırasında İranlı savaşçıların ve mücahitlerin dini ve manevi inançlarından bahsettik. Bu dini inançlar İran gençliği ve halkı arasında mevcuttu. Bu yüzden İran'daki zalim monarşiye karşı savaşmak için bir din adamının liderliğini halk kabul ettiler. İslam İnkılabı'nın zaferi ve Saddam rejiminin 8 yıl sonra yenilmesi dini inançların ve Allah'ın yardım ümidinin bir sonucudur. Bir önceki bölümde İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Hareket Başkan Yardımcısı Tümgeneral Şehit Abbas Babaay'ın hayatı ve dini inançlarına değinmiştik. Bu programda Kürdistan bölgesinin Mesihi lakaplı Muhammed Burucerdi adlı bir başka ahlak, özveri ve mücadele modelinin ve abidesinin yaşam biçimine ve mücadelesine kısaca göz atmak istiyoruz.
Şehit Abbas Babaay'ın aksine Muhammed Burucerdi orta ve lise eğitimini tamamlama fırsatı bulamamış ve hayatın zorlukları ile erken yaşta karşılaşmıştır. Böylece 6 yaşında babasının vefatı nedeniyle küçük yaştan itibaren ailesine destek olmak için çalışmıştır. Çocukken bile derin dini inançları vardı. Muhammed Burucerdi'nin kardeşi bununla ilgili şunları söylüyor. İlkokul 6. sınıftayken oruç ağzıyla derse katılırdı. Öğle ezanının sesini işitince okulun bir köşesinde abdest alır ve namaz kılardı. Benden 6 yaş küçük olmasına rağmen bana hep şöyle derdi, abi sen de oruç tutmalı ve namazı vaktinde kılmalısın.
Muhammed Burucerdi kısa süre sonra İran'daki despot ve tiran monarşiye karşı mücadeleye katıldı. Bir süre tutuklu kaldı ve cezaevinden çıktıktan sonra 1970'lerin ortalarında Filistin gerilla örgütlerinin kamplarında gerilla savaşı yapmak üzere Suriye ve Lübnan'a gitti. Devrimin zaferi ve İmam Hümeyni'nin İran'a dönüşü günlerinde Muhammed Burucerdi devrimin dini liderlerini koruma görevini üstlendi. Şehit Burucerdi devrim muhafızlarının kurucu çekirdek kişilerinden de sayılırdı. Her zaman eğitimli ve birleştirici bir güç oluşturma niyetindeydi. İslam devrim muhafızlarının önemli kurucu üyelerinden biriydi. Bu benzersiz eylemleri nedeniyle kendisine defalarca devrim muhafızlarının komutası teklif edildi, ancak kabul etmedi.
Devrim zaferinden sonra Burucerdi, İmam Hümeyni'nin emriyle Amerika destekli gruplara ve devrim karşıtlarına karşı koymak ve onları bitirmek için İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine gitti. O şehidin Kürdistan'daki varlığı, hayatının son anlarına kadar devam eden bu varlığı nice nimetlere vesile olmuştur. Doğrudan birçok sarp bölge ve dağlık alan operasyonlarına katılmış ve iki önemli İran-Irak sınır şehrini korumakla görevlendirilmiş ve görevini başarıyla noktalamıştır. Kürdistan'ın inkılap karşıtı gruplardan temizlenmesinin bir an olsun durmaması gerektiğine inanıyordu. Ancak propagandaya, kültürel, ekonomik ve sivil çalışmalara da ciddi bir şekilde inanıyordu.
Tahran Radyosu. İmam Hümeyni, Burucerdi ve Avşinasan gibi şehit generallar tarafından elde edilen zaferlere atıfta bulunarak sizin elinizdeki zafer millet için bir gurur kaynağı oldu diye konuştu. İran İslami İrşad Bakanlığı eski bakanı Ali Cenneti, Şehit Brucerdi'ye Kürdistan Mesihi yani Kürdistan Kurtarıcısı unvanının verilmesinin nedenini şöyle anlatıyor. Kürdistan Mesihi, peygambervari davranan, ahlakıyla insanları değiştiren kişi demektir. Brucerdi Kürt Müslüman Peşmerge örgütünün kurucusuydu ve örgüt hedeflerini ilerleterek Kürdistan'da ikinci bir İsrail yaratma hayalini gömmeyi başardı.
8 yılı kutsal savunmanın önde gelen komutanlarından Şehit Hacı Muhammed İbrahim Himmet, Muhammed Brucerdi'nin şehadetinden sonraki sözlerinde bu şehidin karakteri ve etkisi hakkında şunları söyledi. Durumdan sıkılıp yorulan kardeşlerimiz vardı ancak birkaç dakika Şehit Brucerdi ile konuşarak durum değişirdi. Biz onun öğrencileriydik. Hayatım boyunca belki de bir insandan daha az gördüğüm bir takım özel ahlaki niteliklere sahipti. Ve bu büyük adamda velayete ve lidere inanma, azim ve istikrar, özellikle sosyal ilişkilerde güzel ahlak bu adamın ilk göze çarpan özellikleriydi.
Şehit Brucerdi hakkında çok sayıda kitap da yayınlandı. Bu kitaplardan biri de Kürdistan'ın Mesihi Muhammed'dir. Kürdistan'ın Mesihi kitabının yazarı Nusratullah Mahmutzade Şehit Brucerdi'nin Kürt ayrılıkçılara yönelik muamelesine atıfta bulunarak karşı devrimle uğraşırken bile sabrı ve azmi yüzünden çocuklarının sinirleri alt üst olan biriydi. Brucerdi kendisine karşı olan tüm kinlere katlanırdı. İnfaz edilen kişiyi 20 gün içerisinde değiştirdi ve bu kişi komüle mühimmatının zulalarını ve depolarını birkaç yerini ortaya çıkardı ve kendisi de çatışmada şehit düştü.
Mahmutzade sözlerine şöyle devam etti. Brucerdi kendini o kadar değiştirdi ki kültürel askeri bir unsur haline geldi. Mahmutzade şehidin şunu da vurguladığını belirtiyor. Halkın saflarını devrim karşıtlarından ayırmadan hiçbir şeyden el çekmem. Bu nedenle Kürdistan'ın Mesihi oluyor. Bölgedeki komutanlığı Kürdistan'ın tamamen İran güçlerinin eline geçmesine neden oldu. Irak Baas Partisi'ne bağlı devrim karşıtları grupların işgal ettiği bölgelerin İran'a dönmesine zemin hazırladı. Muhammed Brucerdi 22 Mayıs 1983'teki görevlerinden birinde diğer bazı komutanlarla birlikte Batı İran'daki devrim muhafızları komutanı olarak görev yaptı. Araçların mayına çarpması sonucu yüce şehadet mertebesine ulaştı. Bir arkadaşına göre şehadetinden sadece birkaç saat önce bir arkadaşının sorusuna cevaben şöyle demişti. Bu dünyanın değeri yok. İmam Hüseyin mektebine hizmet etmek için her şeyimizi vermeliyiz. Zorluklarla savaştık ve bunu sabır ve mücadeleye borçluyuz.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerinden ve mektuplarından derlenmiş olan Belagat'ın yolu, Nehcül Belaga'da o Hazretin hutbelerine ilaveten birçok ahlaki, dini ve sosyal konulardan olan öğütleri ve ayrıca veciz sözleri ve sorulara verdiği yanıtlardan oluşan hikmetli sözleri yer almaktadır. Hazreti Ali Aleyhisselam adeta yaşam kılavuzu olan Nehcül Belaga'nın 57. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Kanaat tükenmeyen maldır." Ahlaki faziletlerden olan kanaat veya başka bir ifadeyle azla yetinmek, aşırı talepte bulunmamak demektir. İkna olan insan, hayattaki asgari zaruri şeylerle yetinir, harama ve kirli şeylerden sakınır ve hatta fikrini ve vaktinin fazlasıyla alan işlerden uzak durur. Bu yüzden kanaat ve azla yetinmek tükenmez ve bitmez bir servettir. Zira insanı tüm dünyevi servetlere muhtaç olmaktan kurtarır. İkna olan insan her zaman izzet ve haysiyetiyle yaşar ve elini kimseye uzatmaz ve ömrünü şatafatlar ve gösteriş için boşuna harcamaz. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: "Zenginlik istedim fakat onu kanaatten başka bir şeyde bulmadım. Zira hırs ve aşırı talep zenginleri genelde rahat bırakmaz. Bu yüzden gani olmak için kanaat edin." Hiç şüphesiz kanaat, Yüce Allah'ın mümin kullarına verdiği özel lütufları ve nimetlerindendir. Zira bu sayede onlar tayyibe yaşam ve ebedi saadete ulaşır ve bu geçici dünyanın kirlilikleri ve eksikliklerinden kurtulurlar. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor: "Ne zaman Allah bir kulu için hayır irade buyurursa, onların kalplerini ılımlılık, geçim için hüsnü düşünme ve kanaat ilham eder." İlginç olan ise azla yetinen insanların genelde en fazla şükreden insanlardan olmasıdır. Öyle ki İslami rivayetlerde Allah dergahındaki en şükredenler, Allah nimetlerine ulaşmak için en kanaat edenler olduğu, buna karşın nimetlere en çok küfredenlerin ise en hırslıları olduğu ifade ediliyor. Unutmayalım ki insanların mutsuzlukları ve hayat şartlarından en çok şikayetlerinin sebebi eksiklikler ve yoksulluk değil. Bazen sahip oldukları tüm varlıklara rağmen yine de feryat figan edenler çok fazla. Bunun başlıca sebebi ise yersiz beklentiler ve kanaat etmemektir. Halbuki eğer herkes ihtiyacı olduğu kadar ikna olursa, topluma huzur hakim olur ve birçok cinayet ve hırsızlık dosyası ise kapanır. Edip ve Nehcül Belaga için şerh yazan Bin Ebi el-Hadid, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu veciz sözünün altında Sokrates'ten güzel bir alıntı yaparak şöyle yazıyor: "Adamın biri bir gün çöl ortasında ot yiyen Sokrates'i görür ve şöyle der: eğer padişahın hizmetinde olsaydın böyle kötü yemekler yemezdin. Sokrates de ona karşılık şöyle der: eğer sen de böyle yemek yeseydin padişaha kulluk etmezdin." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözlerinden bir diğerini size kısaca açıklamaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan ile kapsamlı işbirliğini teşvik etmeye vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı, İran-Pakistan ilişkilerinin ilerlemekte olduğunu belirtti. İran, dünyanın petrol ve gazını temin etmede önemli rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. İran Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde sağlık diplomasisi var. Türkmenistan Devlet Başkanı Tahran'a geldi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi'nin İran'a gelmesi için bir programımız yok dedi. Tahran'dan nükleer sanayinin geliştirilmesine vurgu yapıldı ve Grossi İran'ın nükleer silah yapma planı yok dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-3682. Ayrıca 0098-21-22-01-3682 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.